Ayrım 10. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Perinçek. Sayfa 110. Siyasal olmayan İslam'ın anlamı. 15 Haziran 1997. Bir siyasal İslam lafıdır gidiyor. Kimi bilerek, kimi de aklınca entel takılabilmek için bu moda terimi mıncıklayıp duruyor. En son Genelkurmay briefinginde bile ilk kez siyasal İslam'dan söz edildi. Oysa Genelkurmay belgelerinde siyasal İslam, popüler İslam ve ılımlı İslam, radikal İslam gibi Batı sermayesi kaynaklı ayrımlara rastlanmıyordu. Siyasal İslam, popüler İslam ayrımı Türkiye'de sivil toplumcu diye anılan Batı işbirlikçisi neoliberal çevreler tarafından piyasaya sürüldü. İdeologları Şerif Mardin'dir. Önce temel bir saptama yapalım. Musevilik, Hristiyanlık, İslam ve bütün dinler siyasaldır. Siyasal olmayan bir ideoloji yoktur. Siyasal olmayan bir din de yoktur. Dinler toplumların efendi kul bölünmesiyle birlikte ortaya çıktı. Bu bölünme hem devleti zorunlu kıldı hem de dinleri. Efendilerin kulları yönetmesi ve denetlemesi için silahı tekeline alan bir siyasal örgütlenme gerekli ve zorunluydu. Bu ilişkiyi insanların kafalarında güvence altına alacak ideoloji de bu süreç içinde oluştu. Devlet ve din sınıflı topluma geçişle dünyamıza gelen uygarlık paketin içinden çıktı. Yeryüzünde insanlar efendi ve kul diye bölündükleri için gökyüzünde bu ilişkiyi koruyacak bir efendi de yaratıldı. Orta Doğu dillerinde Rab ve Mevla, Uygurca'da İge, Çağatayca'da Eye ve benzeri. Hem köle sahibi ve efendi hem de Allah anlamına gelir. Tanrılar, efendiye saygının abartılmasıyla varılan soyutlamalardır. Efendi kavramı, yeryüzündeki efendi modeline göre gökyüzüne taşınmıştır. Bütün bu sosyolojik gerçekler Cumhuriyet devrimi yıllarında ders kitaplarına yazılıyor ve öğretiliyordu. Özetlersek devlet ve din ya da devlet ve siyaset birlikte doğdular. Dinler siyaset için var olmuşlardır. Bütün dinler sonuç olarak dünyayı efendiler adına düzenlemek için vardırlar. Bunun dışında olan bir din yoktur ve olamaz. Hele İslam'da. Belli tarihsel nedenlerle bu gerçek daha yalın ve vurguludur. Çünkü İslam daha doğuşunda başarı kazanmış ve devletin ideolojisi olmuştur. Hristiyanlık gibi Roma imparatorlarının dini olana kadar uzun bir sancılı dönem yaşamamıştır. Bu farklılaşma kutsal kitaplara da yansımıştır. Hiçbir din siyaset dışına sürülmeyi kabul etmez. Siyasetin dışına sürülmek dünyanın dışına sürülmektir. Gerçi ahiret ya da öbür dünyaya inanmak imanın şartları arasındadır ama dinci ideolojinin sahipleri dinin asıl bu dünya için gerekli olduğunu bilirler. Eğer dünyaya nizam vermeyecekse dinin ne anlamı kalacaktır? Efendilere din, aydınlanma filozoflarının sapladıkları ve Atatürk'ün de vurguladığı gibi siyasal hakimiyet aracı olarak lazımdır. Bunun için efendilerden çok halkın dinci ideolojiye bağlanması önemlidir. Halkın var olan siyasal hakimiyet ilişkisine teslim ve razı olması yalnız devletin zor kuvvetiyle sağlanamaz. Beyinlere de birer bekçi dikmek gerekir. İşte ABD ideologlarının halk İslamı dedikleri beyinlerdeki bekçiden başka bir şey değildir. Bekçinin bağlı olduğu merkez halk değildir. Efendi kul sisteminin siyasal merkezidir. Siyasal olmayan bir din bulunmadığı halde bu siyasal olmayan İslam nereden icat edilmiştir? Bu ayrıma göre siyasal İslam dışında siyasal olmadığı iddia edilen bir halk İslamı, popüler İslam bulunuyor. Sivil toplumun parçası ilan edilen şeriatçılığa demokrasi içinde bir konum veriliyor. Böylece devleti din temeline oturtma faaliyeti yasallaştırılıyor. Cumhuriyeti yıkmak serbest oluyor. Siyasal olmayan İslam içinde reklam edilen tarikatlara, cemaatlere özgürlük programı da buradan çıkıyor. Yeni dünya düzeni ulusal devleti yıkıma uğratırken bu tarikatları ve cemaatleri güçlendirecek, ezilen dünyayı hükümet dışı örgütler, NGO'lar diye de anılan bu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla denetleyeceklerdir. Siyasal olmayan İslam sonuna kadar siyasaldır. Üstelik en büyük siyasal gücün emperyalist siyasetin aletidir. Yalnız ideolojik açıdan değil, örgütsel açıdan da öyle. Tarikatlar 1950'den bu yana doğrudan doğruya emperyalistler tarafından örgütlenmektedir. En son ve en çarpıcı örnekleri Cemalettin Kaplanlardır, Fethullah hocalardır. Siyasal İslam, popüler İslam lafları Graham Fuller, Paul Henze türünden CIA şeflerinin ağzından niçin düşmüyor? Sanıyoruz şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Kemalist devrimin modası geçti. Türkiye'ye ılımlı İslam gerekli diyenler de onlardır. Bu kavramların neoliberallerin 2. Cumhuriyet stratejisinde özel bir anlamı var. Aydınlık 15 Haziran 1997. Normalleşme 3 Ağustos 1997. Bugün siyasal ve toplumsal mücadele Cumhuriyet devrimi alanındadır. Saflar belli. Bu arada Birleşmiş Milletler gözlemcisi rolünü benimseyenler de var. Cumhuriyet devriminin yanında mı yoksa karşısında mı? Ne o ne de öbürü. Onlar taraf tutmuyor. Her savaşta ara güçleri kazanmak başlıca görevlerden biridir. Bunu elbette Amerikancı şeriatçı cephe de biliyor. Özel taktikler boş yere üretilmiyor. İşte normalleşme ara güçleri kazanmak için piyasaya sürülen son taktik. Özetle şöyle, Erbakan Çiller devrildi, Mesut Yılmaz hükümeti kuruldu. Öyleyse eski hükümet dönemindeki olağanüstü tavırları bırakalım, normalleşelim. Öyle gözüküyor ki hükümetin gönlü de normalleşmeden yana, Genelkurmay Başkanlığı'nın hükümet üyelerine verdiği briefingde, kendileri göreve başladıktan sonra toplumsal gerginliğin azaldığını ve irticai faaliyetin yavaşladığını söylüyorlar. Bu gerekçeyle Batı Çalışma Grubu'nun kaldırılıp kaldırılmayacağını soruyorlar. Hürriyet ve Milliyet, 31 Temmuz 1997. Normalleşme taktiğini bilerek ortaya atanların amacı belli. Ancak bu talebin neyi ifade ettiğini anlamayan ara güçleri uyarmak gerekiyor. Normalleşelim çağrısından amaç 1996 Eylül öncesine, başka deyişle küçük Amerika sürecine dönmektir. İşte bu mümkün değildir. Yeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet devrimi 1920 ve 30'lardakinden sonra ikinci büyük atılımına girmektedir. Irak hükümeti ve Barzani ile yapılan ittifakla ABD'nin Kuzey Irak'taki dayanağının çökertilmesi, MGK'nın 28 Şubat 1997 günü Cumhuriyet devrimi kanunlarını uygulama kararı alması, yeni bir milli askeri stratejik kavram saptanarak gericiliğin baş tehlike kabul edilmesi ve susurluğun üzerine ABD ve CIA boyutuyla gidilmesi, bütün bunlar Cumhuriyet devriminin yeni atılımının işaretleridir. Normalleşelim diyenler, irticanın stratejik bir dönem boyunca baş tehdit olduğunu farkında değiller. Bir hükümet değişikliğiyle tehdidin ortadan kalktığını veya zayıfladığını öne sürebiliyorlar. Onların normali, Cumhuriyet'in normali değildir. Devlet içindeki gerici kadrolaşma temizlenmiş midir? Örneğin polisteki şeriatçı junta tasfiye edilmiş midir? İmam Hatip okulları ve Kur'an kurslarında Cumhuriyet devrimi düşmanı olarak yetiştirilen milyonlarca yurttaşımız yeniden eğitilmiş midir? Şeriatçı akımın ekonomik kaynakları kurutulmuş mudur? Gelir dağılımında adalet sağlanmış mıdır? Şeriatçılığı güçlendiren uluslararası bağımlılıklara son verilmiş midir? Şeriatçılık son 50 yılda bu hale getirildi. Kökünün kurutulması 2 aylık bir sorun mudur? İrticanın bütün siyasal, kültürel boyutuyla ve toplumsal, ekonomik temeliyle tasfiyesine ilişkin görevleri sıralamaya devam etsek, bu yazı için ayrılan yer yetmez. O nedenle gericiliğe karşı mücadele ihtiyacının gerektirdiği çalışma ve örgütlenmeler, dağıtılması bir yana önümüzdeki dönem daha da geliştirilecek ve derinleştirilecektir. Daha ileri ve daha kapsamlı uygulamalar gelecektir. Bir tutam tarih bilinci olanlar bunu görürler. Hükümet eğer ordunun bugünkü etkin tavırlarından rahatsız ise, Cumhuriyet devriminin yeni atılımında ordudan daha kararlı bir konuma girmelidir. O zaman orduyu izlemek gibi bir durumdan kurtulur. Bunu yapamıyor. Anavatan Partisi'nin hali ortada. Öte yandan DSP ve hükümette olmamakla birlikte CHP de ordunun bir hayli gerisinde ve sağında kaldılar. Bu durumda normalleşme adı altında ordudan istenen şudur: sen de bizim gibi ağırdan al, uzlaş, durumu idare et. Her şey ortada. Önde işçi partisi olmak üzere Cumhuriyet güçlerinin mücadelesi olmasa, ordunun diretmesi ve kararlılığı olmasa bu hükümet 8 yıllık eğitim için kolunu kıpırdatır mıydı? İşçi Partisi Cumhuriyet Devrimi kanunları uygulansın kararını açıkladığı zaman hangisi ilgilendi? Ordu harekete geçene kadar bu konuda hiçbir girişimleri var mıydı? Dahası irtica onların yönetimleri altında güçlenmedi mi? Çok açık değil mi? Olumlu yöndeki her kararlı uygulama hükümetten değil ama hükümet dışındaki Cumhuriyet kuvvetlerinden geliyor. Mesut Yılmaz hükümeti irticaya karşı karar alan konumda değil, uygulamaya itilen konumdadır. Böyle bir rolü benimsemesi bile olumlu puandır ve bu demokrasiye aykırı değildir. Çünkü demokratik devrim bugün Cumhuriyet meydan savaşı aşamasından geçmektedir. Bu savaş parlamentodaki parmaklarla veya Mesut Yılmazların gönlünden kopan ölçülerde yürütülmüyor, yürütülemez. O zaman demokratik devrim yenilir, altta kalır. Cumhuriyet devrimine en şiddetli saldırı Turgut Özal'lardan geldi. Yani şimdi Cumhuriyet devrimi mücadelesi Özal dönemi kalıntılarının zihniyetiyle mi yürütülecek? Önce bilelim ki bu olmaz. Böyle beklentileri olanlar hiç hayale kapılmasınlar. Hesaplaşma süreci başlayınca dünyanın her yerinde normalleşmeciler çıkar. Bunların çoğu yaşanan sürecin şaşkın ve uyur gezer unsurlarıdır. Durumun farkında değillerdir veya durumun o kadar farkındadırlar ki devrim cephesini normalleşme çağrılarıyla dizginlemeye çalışırlar. Devrimci güçlerin kararsız ve bocalayan unsurlarını işte bu normalleşme okuyla avlarlar. Oysa hesaplaşmanın kendisi olağanüstüdür. Bu durumda dönemin normali olağanüstü tavırlar almaktır. Asıl normal dışı olan, hala arkada kalan dönemin vurdum duymaz havasını sürdürmektedir. Cumhuriyet devrimi güçleri bu normalleşme taktiğini yutmazlar. Hükümet de gerçekten hükümet olmak istiyorsa, Cumhuriyet devrimini şöyle yürekten benimsesin, Cumhuriyet'in yeni devrimci atılımının program ve politikalarını üretsin ve uygulasın. Bunları yapamıyorsa, hiç olmazsa yapanları engellemeye ve dizginlemeye çalışmasın. İçine girdiğimiz süreç normalleşmeye hayat hakkı tanımıyor. Artık söz Cumhuriyet devrimciliğindedir. Artık söz Cumhuriyet devrimciliğinindir. Söz olağanüstünündür. Devrimcilik olağanüstüyü normal hale getirir. Durun bakalım, daha işin başındayız. Asıl olağanüstülükleri siz bundan sonra göreceksiniz. Cumhuriyet devrimciliği normalleşme taleplerini elinin tersiyle bir kenara itecektir. Sürecin doğası bunu gerektirir. Aydınlık, 3 Ağustos 1997. Ordunun yeni mevzilenmesini anlamak, 28 Eylül 1997. Cumhuriyet ordusu nasıl oluştu? Mustafa Kemal Atatürk, 15-20 Ekim 1927 günlerinde toplanan CHP 2. Büyük Kongresi'nde okuduğu nutuğun başlarında, Kurtuluş Savaşı öncesindeki durum ve görevleri anlatırken şöyle der. Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanın halifesine isyan etmek ve bütün milleti ve orduyu isyan ettirmek lazım geliyordu. Nutuk, Söylev, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989, C.I.S. 21. Kemalist devrimin sırrı bu tek cümleyle özetlenmiştir. Devrimin devireceği güç, devrimin dayanacağı kuvvet, devrimin silahlı gücü ve devrimin eylem biçimi açık olarak belirlenmiştir. Mustafa Kemal 1919 yılına kadar bir Osmanlı paşasıydı. O tarihte Osmanlı ordusunda 300 paşa vardı. Bunlardan 6'sı değişik tarihlerde Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Mustafa Kemal'in nutuktaki ifadesiyle 6 Osmanlı paşası bütün milleti ve orduyu isyan ettirme görevinin yerine getirilmesinde önder roller üstlendiler. O generaller ve Kurtuluş Savaşı'nın diğer subay kadrosu bu eyleme katıldıkları andan itibaren artık Osmanlı zabitleri değil, fakat Osmanlı Devleti'ni yıkan milli hareketin ve milli ordunun subaylarıydılar. Cumhuriyet ordusu bu eylem içinde oluştu. Bu olay Osmanlı ordusunun Cumhuriyet ordusuna dönüşmesi olarak görülemez. Eski yıkılıp giderken yeni eskinin içinden filizlenmektedir. Feodal bir devletin ordusu içinde oluşan Cumhuriyet ordusunun çekirdeği, o padişahlık devletini yıkan milli hareketin silahlı gücü işlevini üstlenerek kendisini de yenilemiş ve Cumhuriyet devriminin silahlı gücü olmuştur. 300 Osmanlı paşası tarihin enkazı haline gelirken 6 genç general geleceğin yaratılmasına katkıda bulundular. Geleceği Osmanlı'ya boyun eğenler değil, Osmanlı'ya isyan edenler belirlemiştir. Benzer deneyimleri dünyadaki çeşitli devrimlerde görebiliriz. Devrimci siyasetin orduya kumandası. Kurtuluş Savaşımızda ordunun oluşması süreci derin dersler içerir. Mustafa Kemal 8-9 Temmuz 1919 gecesi İstanbul hükümetinin görevine son vermesi üzerine derhal Harbiye'nin hazırlığına ve padişaha tel çekerek göreviyle birlikte askerlik mesleğinden çekildiğini bildirir. O andan itibaren Mustafa Kemal'in resmen hiçbir askeri birliğe komuta yetkisi kalmamıştır. Ancak devrimin asıl kuvvet kaynağı olan millet yerli yerinde durmaktadır. Yeni durum bir bakıma o kuvvet kaynağını berraklaştırmıştır. Mustafa Kemal bunu şöyle anlatır. Durumu ordulara ve ulusa kendim bildirdim. O günden sonra resmi görev ve yetkiden ayrılmış olarak yalnız ulusun sevgisine, şefkat ve cömertliğine güvenerek onu bitmez verim ve güç kaynağından esin ve kuvvet alarak vicdan görevimizi yapmaya davet ettik. Aynı eser sayfa 65. Mustafa Kemal artık Osmanlı Devleti'nin yasallık çerçevesi içindeki bir komutan değil, fakat o yasallığı yıkacak olan devrimin siyasal önderidir. Anadolu'daki milli askeri kuvvetler devrimin emri altına girerler. Bu olgu da gösterir ki Kurtuluş Savaşı'nda siyasete ordu hükmetmemiş, devrimci siyaset orduya kumanda etmiştir. Ordu, Mustafa Kemal'in önderlik ettiği siyasal karar merkezi tarafından Osmanlı hükümetini ve padişahına isyan ettirilmiştir. Cumhuriyet ordusunun tarihsel birikimi. Bu süreci hatırlatma gereğini niçin duyduk? Bugün Amerikancı ve şeriatçı çevrelerle ittifak eden sol içindeki neoliberal unsurlar dışında birçok samimi solcu da ordunun geçen yıl gericiliği baş tehdit olarak kabul etmesini anlayabilmiş değil. Nasıl olur diyorlar. 50 yıldır NATO ihtiyaçlarına göre tehdit belirleyen, 12 Mart ve 12 Eylül'ü yapan bir ordu, hiç cephesini gericiliğe döndürebilir mi? İşte bu sorular ve kuşkular o solcuları da neoliberallerin komutası altına sürüklemektedir. Biz de onlara şu soruları soralım. Nasıl olmuştur da o 6 Osmanlı generali ve daha önce Osmanlı ordusunu oluşturan kuvvetler, Kurtuluş Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti'ni de yıkacak bir devrimin ordusu haline gelmişlerdir? Bu sorunun cevabı 19. yüzyılın ortalarından Kurtuluş Savaşı'na uzanan tarihtedir. Türkiye'nin demokratik devrim süreci kendi ordusunu yaratmıştır ve en önemlisi her devlet sömürgeleşmeye direnir. Bu herhangi bir canlı organizmanın ölüme direnmesi gibidir. Sömürge olmak devletin ortadan kalkması anlamına gelir. Türkiye 100 yıl Osmanlı Devleti olarak yaşama kavgası verdikten sonra ancak Cumhuriyet haline gelerek yaşayabileceği durağa gelmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu bir devrim durağıydı. İkinci sorumuz da şöyle. Osmanlı ordusunun içinden bir devrim ordusu çıkabiliyor da, bugünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 28 Şubat 1997 MGK kararlarında ifadesini bulan tavır niçin çıkmasın? Birincisi, Cumhuriyet ordusu daha dün sayılabilecek bir tarihte 1919-30 arasında gerçekleşen bir milli demokratik devrimin ordusuydu. Onca tahribata rağmen o devrimin birikimi bütünüyle yıkıma uğratılamazdı ve uğratılamamıştır. Ulusal devletin yıkıma direnen güçleri. İkincisi, 50 yıllık bir küçük Amerika sürecinden sonra Türkiye yeniden Sevr tehlikesiyle, yeni dünya düzeninden gelen sömürgeleşme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Ulusal devleti küçülten ve yıkan bir sürece o ulusal devletin içinden bir direnme gelişmesi kaçınılmazdı. Bugün ulusal devletin silahlı gücü küreselleşmeye karşı ulusal devleti savunmaktadır. Ülke içindeki cepheleşme açısından bakarsak, Cumhuriyet'in yıktığı gericilik, Cumhuriyet'le hesaplaşmayı gündeme getirmiştir. Amerikancıların ve şeriatçıların 2. Cumhuriyet'e kendi ordusunu kurma sürecini belli bir noktaya kadar ilerletmişti. Bu koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO konseptinin dışında Cumhuriyet'in ihtiyaçlarından kalkarak yeni bir tehdit kavramı belirlemesinde ve uygulamasında şaşılacak bir şey yoktur. Kuşkusuz bu sürecin daha başındayız. Önümüzde çıkışlar var, inişler var, gelgitler, zikzaklar var. Saflar önümüzdeki dönem daha da belirginleşecek ve tutarlılaşacaktır. Artık Cumhuriyet devriminin yeni atılımın içindeyiz. Ordunun cephesini gericiliğe dönmesi şaka değildir. Stratejik bir tavırdır bu ve olağanüstü önem taşır. Hatta o kadar ki bunu anlamayanlar önümüzdeki dönem ne ilericilik ne solculuk, ne demokratlık, ne özgürlükçülük, ne de barışçılık yapabilirler. Önümüzdeki koşullar başka konulardaki hataları hoş görebilir. Ancak böyle bir hatayı bağışlamaz. Yığınakta yapılan hata daha sonraki aşamalarda giderilemez. Türkiye ordusu Irak hükümeti ve Barzani ile birlikte Kuzey Irak'taki ABD varlığına ağır bir darbe indirdi ve cephesini gericiliğe döndürdü. Bu durumda Amerikancı ve şeriatçıların ittifak ederek orduyu hedef tahtasına koymalarında olağan dışı bir şey yok. Saflaşma böyleyken orduya cepheden saldıran sözüm ona solcular, kaçınılmaz olarak ABD güdümlü Çinler, Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu cephesinin piyonları haline gelirler. Türkiye'nin 100 yıllık milli demokratik devrim sürecinin başarısı için günümüzün en kritik sorunu ordunun yeni mevzilenmesini saptamak ve buna uygun politikalar üretmektir. Kurtuluş Savaşı deneyimini bu açıdan yeniden incelemek bugün çok önemli ve çok öğreticidir. Aydınlık, 28 Eylül 1997. 10. ayrımın sonu sayfa 121.